Ayrım 34. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 447. Sanayi ve ticaret. Orta Doğu, dünyada sanayi ve teknoloji alanındaki geri kalmışlığını sürdürmektedir. Sanayileşme açısından diğer Orta Doğu ülkelerine göre gelişmiş ülkeler Türkiye ve İsrail'dir. Ancak sanayileşme konusunda önemli eksiklikler vardır. Tekstil, konfeksiyon, gıda, otomotiv, bazı makine ve metal sanayinin dışında Avrupa ve diğer gelişmiş sanayi ülkeleriyle rekabet gücümüz yeterli değildir. Her ne kadar çok sayıda ülkeye ihracat yaparak çoğunlukla sanayi ürünleri satmamıza rağmen dünya imalat sanayi ürünlerimizdeki payımız %1'in altındadır. Oysa nüfusu az fakat ileri teknolojiye sahip olan Hollanda, Belçika, İsveç ve Norveç'in imalat sanayindeki payı Türkiye'den fazladır. Sanayimizin temelinde ülkemizde üretilen ham maddeleri işlemekten çok ithal ettiğimiz sanayi ürünleriyle fabrikalarımızı çalıştırmaktayız. Başka bir ifadeyle sanayimiz dışa bağlı durumdadır. Sanayide kullandığımız teknoloji genellikle ithal teknolojiye dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle kendi teknolojimizi geliştirerek bazı sanayi kollarında monopol olma yolunda henüz yeterli seviyeye ulaşmamış durumdayız. Bu konuda araştırma geliştirmeye ayrılan kaynaklar yetersizdir. Orta Doğu ticaretinde Batı'nın gelişmiş ülkeleri ve Japonya ile Asya'nın dört kaplanı olarak belirtilen Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong'un ürünleriyle rekabet etme imkanımız son derece düşüktür. Ticaret, ülkelerin gelişmeleri yanında entegrasyonu artırıcı önemli bir işlevdir. Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinin çoğu genellikle sanayi ve gıda ürünleri ithal etmektedir. Arabistan Yarımadası'ndaki petrol zengini ülkeler sattıkları petrolün karşılığında Batı ve Uzak Doğu ülkelerinin sanayi ürünlerini almaktadır. Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında ticaret hacminin artırılmasında önemli potansiyel vardır. Örneğin petrol zengini Arap ülkelerinin içme suyunu Türkiye'den sağlamak mümkündür. Örneğin Suudi Arabistan şişe suyunu Fransa'dan almaktadır. Ürdün ve İsrail Türkiye'den su alma girişiminde bulunmaktadır. Sadece suyun satılmasına yönelik pazar bulma bile Türkiye'nin ticaretine katkı sağlayabilecektir. Burada belirtilmesi gereken en önemli olgu Türkiye'nin çevre ülkelere fazla miktarda ihracat yapması için gerekli olan altyapıyı hazırlamasıdır. Bu altyapı, devlet ve özel sektörün ortaklaşa yapacağı bir çalışma sonucu ortaya çıkabilecektir. Esasen Türkiye'nin uluslararası alanda ticari ilişkilerinin gelişmesinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD, Avrupa Gümrük Birliği, Karadeniz Ekonomik Birliği, KEİ, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, IMF gibi kuruluşlara üye olmasının büyük avantajı bulunmaktadır. Dış ticarette siyasi iktidar son derece önemlidir. Özellikle Orta Doğu'da siyasi iktidar istikrarsızlık ülkemizin ticaret hacmini menfi yönde etkilemektedir. Örneğin 6 Ağustos 1990'da Birleşmiş Milletler'in Irak'a ticari ambargo uygulaması bu ülkeye yaptığımız ihracatın azalmasına ve dolayısıyla ülkemizin ekonomik yönden sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Irak'a yaptığımız ihracat yarı yarıya düşerken Güneydoğu Anadolu'da taşımacılıkta geçimini sağlayan halk iflasa sürüklenmiştir. Körfez Savaşı sadece Irak'ın ekonomisini çökertmekle kalmamış, Türkiye-Irak arasındaki ticareti de azaltarak toplam 35 milyar dolar gelir kaybımıza neden olmuştur. 2002 yılı verilerine göre Türkiye 486 milyar dolar gayri safi milli gelirle dünyada ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Rusya, Brezilya, Güney Kore, Kanada, Meksika, İspanya, Endonezya ve Avustralya'nın ardından 17. sıradadır. Ancak nüfusumuz dikkate alındığında ekonomik gücümüzün gelişmiş ülkelere göre fazla olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin Fransa 1 trilyon 540 milyar dolar, Birleşik Krallık 1 trilyon 520 milyar dolar ve İtalya'nın 1 trilyon 438 milyar dolar gayri safi ekonomik gücü Türkiye'nin 4 kat kadar üzerindedir. Buna karşın Türkiye, Orta Doğu ülkeleri arasında ekonomik gücü en fazla olan ülkedir. Bu durum dikkate alındığında ekonomik açıdan daha fazla gelişmemiz gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü ülkemizin jeopolitik ve coğrafi konumundan doğan avantajlarını en üst düzeyde kullanması, güçlü bir pazar ekonomisine sahip olması ile mümkündür. Bunu başaracak potansiyelimiz vardır. Gerçekten Türkiye bazı konularda gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmıştır. Örneğin iletişim, telekomünikasyon ve bilgisayar ağı konusunda Avrupa'da Fransa'dan sonra en gelişmiş ülkedir. Bankacılık faaliyetleri ve turizm konusunda büyük bir gelişme içerisindedir. Sonuç olarak Türkiye, eğitim, bilim, teknoloji ve ekonomik yönden Batı standartlarını yakaladığı takdirde bir cazibe merkezi olacaktır. Başka bir ifadeyle Balkan ülkeleri, kuzey komşularımız, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Orta Doğu'nun birçok ülkesi Türkiye ile daha fazla ticari ve siyasi ilişki içerisine girebilecektir. Böyle bir durum, Türkiye'nin etkinliğini artırabilecek ve Avrupa Birliği'ne karşı ayrı veya alternatif bir güç olabilecektir. 6. Çevre ülkelerin jeopolitik konumları ve Türkiye açısından değerlendirilmesi. Daha önce verilen açıklamalarda dünyanın genel jeopolitik aşamaları ve görünümü üzerinde durulmaya gayret edildi. Bu başlık altında ise Türkiye çevresindeki ülkelerin jeopolitik konumları ve bunun Türkiye üzerine yansımaları ve bulunduğu coğrafya etkileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye'nin AB, Rusya, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya'daki muhtemel politikaları ve Türkiye ile olan ilişkileri ele alınacaktır. Avrasya ve Orta Asya. Rusya Federasyonu'nun bulunduğu bölge ve Orta Asya konumu zengin doğal kaynakları ile dünyanın ayrı bir jeopolitik bölge özelliğini gösterir. Özellikle zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahip Hazar bölgesi, Körfez bölgesinden sonra ayrı bir enerji alanıdır. Avrasya'nın en önemli özelliği Soğuk Savaş döneminin sona erdiren Sovyetler Birliği'nin dağılması ve bu dağılma sonucu sadece Asya kesiminde 8 bağımsız devletin ortaya çıkması, komünist rejimin yıkılması ile Batı odaklı yeni siyasi ve ekonomik yapılanma sürecinin başlamasıdır. Ayrıca bu değişime bağlı olarak gerek bazı komşu ülkelerin gerekse Batılı güçlerin bölge üzerinde hakimiyet kurma çabalarıdır. Bölgenin siyasi, ekonomik analizini yapmak açısından öncelikle Rusya Federasyonu'nun hali hazırdaki durumunu değerlendirmek için komşu ülkelerin ve batılı güçlerin bölge üzerindeki etkinliklerini ortaya koymak ve Türkiye ile Orta Asya ülkeleri ile olan ilişkileri ele almak gerekmektedir. Rusya Federasyonu 1991'de SSCB'nin dağılması hem Rusya hem de bölgesel açıdan bazı sorun ve yeni arayışların gündeme gelmesine neden olmuştur. SSCB'nin dağılması sonucu Rusya Federasyonu'nun karşılaştığı durum özetle şöyledir. 1. Kafkasya'nın kaybı ile güneye açılma stratejisi ortadan kalkmıştır. 2. Orta Asya'daki enerji ve maden yatakları ile Kazakistan'daki tarım arazilerinin elden gitmesi, sanayi malları ve tarımsal üretimde sıkıntılar oluşturmuştur. 3. Ukrayna'nın bağımsızlığını alması ile Panslavik Birliği önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. 4. Baltık ve Karadeniz çevresindeki ülkelerin elden gitmesi, buralardaki etkinliğinin ortadan kalkmasına yol açmıştır. 5. Türkiye'nin Karadeniz çevresi ve Kafkaslardaki etkisi artmıştır. 6. Daha önce etkisi altında olan Hazar Denizi üzerinde hak iddia eden 5 ülkeden biri haline gelmiştir. Yukarıda belirtilen nedenler Rusya Federasyonu'nun Asya'nın doğusunda Japonya, Güney Kore ve Çin, batısındaki AB arasında güç dengesi sağlayacak durumda olmadığını gösterir. Ancak Rusya, bölgesel bir güç olma konusundaki çalışmalarını sürdürerek yeniden yapılanma konusunda ciddi sayılacak adımlar atmaktadır. Rusya'nın jeopolitik etkinliğinin artmasına ilişkin bazı esaslarsa, 1. Demokratikleşme konusunda yeniden bir yapılanmaya girmesi, 2. Modern teknoloji ile sanayi üretimini sürdürmeye ve rekabete yönelik gerekli düzenlemeleri yapmaya başlaması, 3. Rusya'yı çevreleyen devletler ile güvenlik amaçlı tampon ülkeler kuşağı oluşturması, 4. Ulusal çıkarları doğrultusunda Batı ile ortaklık ilişkilerini geliştirmesi, özellikle ABD ile olan sorunlarını çözmeye çalışması, 5. BDT ülkeleri ile olan ilişkilerini her alanda geliştirmesi, 6. Diğer Asya ülkeleri ile yakın ilişkiler oluşturması ve güç dengelerini koruması, 7. Orta Doğu ülkeleriyle yakın ilişkilerini sürdürme ve geliştirmesidir. Bu arada Rusya Federasyonu'nun Türkiye ile olan ilişkilerinin geliştirmesi her iki ülkenin yararına olacak bir husustur. Ancak Rusya, kendisi açısından Türkiye'nin kültürel, tarih bağları olan Türkiye Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerine sıcak bakmamakta ve çeşitli yönlerden engelleme çabasına gitmektedir. Örneğin eski cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in Orta Asya'da Azerbaycan'ın katılımıyla oluşacak olan Türk Devletler Birliği'nin kurulmasına yönelik önerisi Türkiye'nin Moskova'yı dışladığı izlenimini yaratmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinde Rusya'ya fazla kaygılandırıcı çizgide olmamalıdır. Çünkü devletler karşılıklı çıkarlarına göre hareket etmek durumundadır. Rusya'nın ağırlıklı olarak Orta Asya müdahalesi dikkate alınmalıdır. Rusya Federasyonu'ndaki Türk ve Müslüman toplumların Rusya'dan ayrılma isteklerine Türkiye'nin destek vermesi halinde Rusya'da Türkiye'deki bölücü gruplara destek vereceğini ima etmekte ve zaman zaman da bu desteği vermektedir. Çünkü Rusya örtülü hareketler konusunda deneyimlidir. Balkanlarda Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun uyguladığı politikalar uyum içinde değildir. Rusya, Sırbistan, Yunanistan Ortodoks dayanışmasının ivme kazanmasını istemektedir. Rusya, Türkiye'nin dış Türkler konusundaki politikasını dikkatle izleyerek aşırı milliyetçileri ve radikal grupların faaliyetlerini yakinen takip etmektedir. Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı da Türkiye gerekli politikaları üretmelidir. Rusya Federasyonu'nun Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri. Rusya Federasyonu, bölge üzerindeki etkinliğini korumak ve kaybettiği cumhuriyetlerle ilişkilerini düzenlemek açısından bir takım girişimlerde bulunmaktadır. Bunun en belirgin örneği, Sovyetler Birliği'nden ayrılmış ülkelerin Rusya Federasyonu'nun başını çektiği Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT, çatısı altında birleşmeleridir. Eski SSCB dönemine dönüşe benzeyen bu dönüşün nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür. 1. Bu ülkelerin Rusya dışında bir başka devletle doğrudan ilişkilerinin olmaması. 2. Rusya Federasyonu'na coğrafi yakınlık. 3. Rusya'nın bu devletler üzerinde etkilerini sürdürmeye çalışması. 4. Rusya'nın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için potansiyel ticaret ortağı olması. 5. Rusça'nın yaygın dil olması ve aralarındaki tüm ilişkileri ve iletişimi Rusça ile sağlamaları. Avrasya'da Rusya eski gücünü kaybetmekle birlikte hala hem bölgesel hem de küresel olarak dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Bölgeye olacak yabancı güçlerin etkisi karşısında rahatsız olmakta ve karşı politikalarla gücünü yenilemeye ve savunma işbirliği anlaşmaları ile bazı Orta Asya ve Kafkas ülkelerini elinde tutmaya çalışmaktadır. Rusya Federasyonu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile çevre ülkeler arasındaki ilişkiler. Eski gücünü kaybetmesine rağmen Avrasya'da önemli bir güç olan Rusya Federasyonu ile komşu ülkeler arasında karşılıklı menfaate dayanan ilişkiler bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında Türkiye önde gelir. Gerçekten Türkiye, tarihi ve kültürel bağlarından dolayı Orta Asya ülkeleri ile her yönden en fazla ilişki kuracağı bir ülkedir. 1991 yılından itibaren coşkulu bir şekilde Türkiye'nin Orta Asya ülkeleriyle bağ kurma çabaları başlamıştır. Türkiye'ye gelen Türk Cumhuriyetleri liderlerine sayısız destek ve yardım sözleri verilerek 1993 yılına kadar olan 2 yıllık dönemde 140'tan fazla anlaşma imzalanmıştır. 1992 ortalarında Türkiye bölgede etkili olabilmek ve liderliği oynamak amacıyla siyasi, İktisadi, kültürel, askeri ve mali alanlarda ciddi adımlar atmıştır. Önemli miktarda açılan Exim Bank kredisiyle bu devletlerin dış ticareti teşvik edilmiştir. Büyük holdinglerin yanı sıra çok sayıda küçük işletmenin de bölgede ticaret ve yatırım yapması sağlanmıştır. Halen Azerbaycan'da sinayi tesis inşası, sinayi yatırımlar, kimya, petrokimya, telekomünikasyon, ulaştırma, enerji, gıda, pazarlama, konfeksiyon, inşaat malzemeleri, mutfak eşyaları, mobilya, ayakkabı, sıhhi tesisat ve imalat sanayi dallarında yaklaşık 1200 Türk firması bulunmaktadır. Kazakistan'da yaklaşık 150 Türk firması, otel, iş merkezi, konut, hastane ve bunun gibi inşasında faaliyet göstermektedir. Özbekistan'da 100, Türkmenistan'da 3000 Türk firması vardır. Firma sayısı açısından yabancı firmalar arasında birinci sırayı alan Türkiye, yatırım tutarı ve iş hacmi yönünden aynı başarıyı yakalayamamıştır. Eğitim alanında da önemli girişimler olmuş ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Türkiye'den çok sayıda öğretmen gönderilmiş, devlet ve özel sektör tarafından üniversite, kolej ve Anadolu Lisesi seviyesinde okullar açılmıştır. 1991 yılından itibaren Türkiye'deki okullarda Türk Cumhuriyetleri öğrencileri için burslu kontenjan ayrılarak 2000 kadar öğrencinin Türkiye'de öğrenim görmesini sağlamaya başlamıştır. Proje kapsamında halen 7000 dolayında öğrenci Türkiye'de eğitimlerine devam etmektedir. Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ikili ilişkiler idaresi denetimi ve finansmanı konularını yürütmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na bağlı TİKA yani Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı kurulmuştur. 1992 yılından itibaren TRT Avrasya Televizyonu uydu aracılığı ile bölgede yayına başlamıştır. 1991-2003 yılları arasında geçen süre içerisinde Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerin yeterince geliştirilememesindeki en önemli etken Türkiye'nin bölge hakkında yeterli bilgiye sahip olamamasıdır. Resmi ziyaretler sırasında ve medyaya verilen demeçlerde kastı aşan beyanlar hem Türk Cumhuriyetleri liderleri hem de Rusya tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. Türkiye'nin bölgeye yönelik şovenist amaçları olduğu yönünde fikirleri çağrıştıran bu söylemler Türk modeli şansını da oldukça azaltmıştır. Çünkü 70 yıl Sovyet idaresinde kimliklerini bastırarak yaşamak zorunda kalan Türk Cumhuriyetleri bir başka devletin idaresi ve koruyuculuğuna kuşkuyla bakmaktadır. İlk zamanlar Batı ile olan ilişkilerinde Türkiye'yi aracı olarak gören Türk Cumhuriyetleri, yabancı şirketlerin bölgeye girmesiyle şimdi bu ilişkileri aracısız yürütebilecek konuma gelmişlerdir. Bu nedenle Türkiye ilk dönemlerdeki cazibesini önemli ölçüde kaybetmiştir. Türkiye'nin Orta Asya politikasında bir diğer engel de Rusya Federasyonu olmuştur. Rusya, Türkiye'nin bölge devletleri ile geliştirdiği çok yönlü ilişkilerden kuşkulanarak pan-Türkizm peşinde olduğunu iddia etmiştir. 1993 yıllarından başlayarak Rusya dikkatini Orta Asya ülkelerine çevirerek yakın çevre politikasını başlatmıştır. Bu politika ile Rusya Federasyonu Orta Asya ülkelerine herhangi bir devletin nüfuzunu artırmaya yönelik girişimlerine karşı çıkmaktadır. Kısaca Türkiye, Orta Asya ülkeleriyle kendi iç problemleri ve teröre karşı verdiği mücadeleden dolayı çok fazla ilgilenememiştir. Ayrıca ekonomik sıkıntılardan dolayı bölge devletlerinin ihtiyaç duyduğu büyük çaplı mali yardım ve yatırımı yapamamıştır. Bu durum Türkiye'nin Orta Asya'daki etkinliğini azaltmıştır. Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri için sunduğu laik devlet yapısı, çok partili demokratik sistem, Batı ile işbirliği, piyasa ekonomisi gibi ilkeleri kapsayan Türk modeli başlangıçta Batılı ülkeler tarafından benimsenmiştir. Bununla beraber son yıllarda Rusya'nın yakın çevre politikasının izlemesi, İran etkisinin azalması, Türkiye içindeki azınlıklar sorunu gibi bazı nedenlerden dolayı Batı bu modele olan desteğini azaltmıştır. ABD'nin Orta Asya ülkeleri üzerindeki siyasi hedefleri öncelikle istikrarı artırmak, demokratikleştirmeyi hızlandırmak, serbest piyasa ekonomisini yerleştirmek ve işletilmesini sağlamak, ticareti artırmak, nükleer silahları kontrol altına almak, insan hakları standartlarını yerleştirmek şeklinde özetlenebilir. ABD'nin Orta Asya ülkelerine yaptığı yatırımların öncelikli hedefinin özel sektörü desteklemek olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim ABD 1997 yılında Kazakistan'a 39 milyon dolar, Özbekistan ve Kırgızistan'a 20'şer milyon, Tacikistan ve Türkmenistan'a 5'er milyon dolar yardım yapmıştır. Kazakistan'a yapılan en fazla yardım daha çok bu ülkedeki nükleer silahların etkisiz hale getirilmesine yöneliktir. Ayrıca ABD bölge ülkelerini Rusya'nın etkisinden kurtarmak amacıyla Azeri petrolünün Bakü Ceyhan, Türkmenistan doğalgazının da Türkiye üzerinden geçmesini desteklemektedir. Orta Asya'nın kalkınması ve dış dünyaya entegre olmasında diğer bir alternatif ise Türkiye, İran, Rusya, Çin ve ABD'nin karşılıklı ve ortak etkileşimidir. ABD'de başkanlık danışma Polonya asıllı Zbigniew Brzezinski, Avrasya Satranç Tahtası adlı eserinde ABD'nin Avrasya stratejisini şöyle belirtmektedir. Amerika'nın dünyadaki üstünlüğünü koruyabilmek için Avrasya alanında yeni hegemonya planları hazırlığı içinde olduğu anlaşılmaktadır. Süper güçlerin tıpkı ABD gibi kendi çıkarları doğrultusunda Avrasya üzerinden stratejiler geliştirmektedir. Hangisinin kazançlı çıkacağını zaman gösterecektir. Süper güçler kendi hegemonya planlarını uygulamaya koyarlarken Türkiye gibi bölge ülkelerinin de kendi ulusal stratejilerini gerçekleştirmelerine izin vermemektedir. Süper güçler Avrasya alanında satranç oynayacaktır. Bölge ülkeleri de bu satranç oyununda tahta olarak kullanılacaktır. Süper güçler Türkiye gibi bölge ülkelerinin kendi satrançlarını oynamalarına izin vermek istemektedir. Çin, batılı emperyalist güçlerle birlikte Rusya'nın bölgeye egemen olmasını istememektedir. Nitekim Çin, bölge ülkelerine yatırım yapmaya başlamış ve özellikle Kazakistan doğal gazını ülkesine götürme projesini ele almıştır. Esasen Çin, bulunduğu bölgenin yanında dünya ölçüsünde de süper bir güç olmanın planlarını yapmaktadır. Bu doğrultuda son 10 yılda silah satışını artırmış, 1980'den 1996'ya kadar her yıl %10'luk bir büyüme gerçekleşmiştir. Ayrıca Çin, her yıl yaklaşık 50 milyar dolar yabancı sermaye almakta, her yıl ABD'ye yüz binlerce öğrenci göndererek bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmeleri yakinen takip etmekte, nükleer gücü ve uzaya yönelik çalışmaları ile de dikkat çekmektedir. Almanya, geleneksel politikası doğrultusunda Batı Avrupa ve Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Avrasya'ya da egemen olmak istemektedir. 5 milyon Alman asıllı nüfus dağınık olarak birçok Avrasya ülkesinde yaşamaktadır. Balkan ve Kafkas ülkelerini yanına çekmenin çabası içerisindedir. Bu ülkelerde bazı yatırımları ve yardımları bulunmakta, bazı kuruluşları finanse etmektedir. Japonya, Avrasya'ya yönelik politikalar geliştirmenin çabası içerisine girmiştir. Moğolistan'a yatırımlar yaparak Moğolları kendine çekmeye başlamıştır. Japonya'nın diğer bir özelliği, ekonomik gücüyle yeni pazarlara kolayca girme kabiliyetinin yüksek olmasıdır. Sonuç olarak SSCB'den bağımsızlığını alan Türk Cumhuriyetleri, Kafkas ülkeleri ve Rusya Federasyonu sosyalist modelin çökmesiyle yönsüz ve modelsiz kalmışlar, yeniden yapılanma sürecinde büyük sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Ülkelerindeki sanayi tesislerinin çoğu eskimiş teknolojiden dolayı rekabet gücünü kaybettiği için kapanmış, çok sayıda insan işsiz kalmıştır. Zengin doğal kaynaklarını işletmek amacıyla çok uluslu şirketlerin etki alanına girmiştir. Devlet, bütçeye gelir sağlayacak kaynak ve vergi toplayacak işletmelerden mahrumdur. Bu nedenle de işçi ve memurlarına asgari geçim düzeyinde maaş verememektedir. Bu durum, ülke genelinde rüşvetin ve yolsuzluğun yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye. Siyasi ve ekonomik bir birlik olan Avrupa Birliği'nin ekonomik yönden güçlenmesinde ve dünyada güç oluşturmasında Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'nin katılması ile AB coğrafyasının sınırları Asya ve Orta Doğu'ya doğru uzanacaktır. AB, buralardaki sorunlarla ilgilenmek ve Türkiye'ye yansıyan şekilleriyle de ilgili politikalar üretmek durumunda kalacaktır. Fransız yazar Pierre Behar, yeni bir Avrasya'ya doğru Avrupa için yeni bir jeopolitik adlı eserinde Avrupa için Asya'nın önemini şöyle vurgulamaktadır. Avrupa kendi coğrafyasının sınırlarını değerlendirerek yeni bir politika üretmelidir. Önce kendi iç değer dengelerini kurmalıdır. İkincisi, kuzeydoğusunda Slav dünyası yani Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve güneydoğusundaki Türk dünyası yani Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri yeniden belirlemek, belirlemenin ötesinde bu bölgelerle çok sıkı ilişkiye girmek zorundadır. Bunun amacı kendi çevresindeki istikrar kuşağını yaratabilmek ve ABD'ye bağlantılı olmaktan kurtulabilmektir. Çünkü Avrupa coğrafi, ekonomik ve kültürel açıdan bir bütünlüğe ulaştığı takdirde bir güç olabilecektir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışı. Türkiye, içte ve dışta birçok sorunla karşı karşıya olan bir ülkedir. Önde gelen dış sorunları Kıbrıs ve Yunanistan'la Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı ve uçuş hattıdır. Irak'ın ABD tarafından işgali, İsrail-Arap çatışması, Ermenistan'ın Azeri topraklarını işgal etmesi, Ermenilerin asılsız soykırım iddiaları, Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsız duruma geçen Kafkasya Cumhuriyetlerinin kendi aralarında çıkan sorunları doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye'yi de ilgilendirmektedir. İç sorunlar ise demokrasi, insan hakları konusunda uygulamaya yönelik bazı eksiklikler, eğitimin çağdaş standartlar düzeyinde olmaması, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlikle dış güçlerin desteklediği terör ve Türkiye'nin gündemini boş yere işgal eden lüzumsuz tartışma ve sürtüşmelerdir. Kendi iç dinamiklerindeki sorunları tamamıyla çözemeyen AB, Türkiye'yi bünyesine almayı bir sorun olarak görmektedir. Özellikle Almanya'nın başını çektiği grup, Türkiye'nin AB'ye girmesine olumlu bakmamaktadır. Bu nedenle 1997'deki Lüksemburg zirvesinde Türkiye'nin AB'ye girmesi adeta reddedilmiş ve fakat 1999'da Helsinki zirvesinde tekrar AB'ye aday ülke olarak kabul edilmiş ve bununla ilgili olarak 2002 Kasım'ında 2004'te AB ile Türkiye arasında müzakere sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Avrupa açısından Türkiye'nin AB'ye alınmasındaki bazı nedenler şöyle özetlenebilir. 1. AB dışındaki bir Türkiye'nin özellikle Yunanistan açısından tehlike sayılabileceği ve bunun da Yunanistan tarafından kabul edilmesi. 2. Balkanlardaki bazı ülkelerin AB'ye dahil edilmesinin Türkiye'siz olmayacağı. 3. ABD'nin Türkiye'nin adaylığını desteklemesi. 4. Türkiye'nin AB için önemli bir pazar olması ve Avrupa'nın güvenliğini sağlanmasında Türkiye'ye önemli görev düşmesi. 5. AB dışında kalan Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya ülkeleriyle yeni arayışlar içerisine girebileceği ve özellikle Orta Doğu'daki istikrarın sağlanmasında Türkiye'nin önemli etkisinin olduğu. 6. Türkiye'nin İslam ülkeleri içerisinde tek, laik ve demokratik bir ülke olduğu, bir takım sorunlarına rağmen hızlı bir gelişme trendine gireceği. 7. AB'nin Orta Doğu, Orta Asya ile çıkarlarında Türkiye'nin önemli rol oynayacağı gibi. Yukarıda belirtilen nedenlere rağmen AB, Türkiye'yi içine sindirememekte, zaman zaman bir takım bahanelerle Türkiye'ye karşı tutum almaktadır. 15 ve 20 Kasım 2003'te İstanbul'da meydana gelen terör eyleminde İngiliz Başkonsolosu ve bazı yabancılar dahil 58 kişinin ölmesi Türkiye'nin AB dışına atılamayacağını yine Avrupalılar gündeme getirmiştir. Buna karşın terör iddiası ile Türkiye'de oynanması gereken futbol maçlarının UEFA'nın tarafından Avrupa'daki standartlara stadları alınması ve Türkiye'ye gidilmemesi yönündeki telkinler Avrupa'nın her zaman Türkiye'ye uyguladığı çifte standardı göstermektedir. Görünen o ki şimdiye kadar AB Türkiye'ye karşı çifte standart uygulamış, AB'ye aday olması için önce gümrük birliğine alınmıştır. Ancak AB'ye giren İspanya, Yunanistan ve Portekiz ekonomilerini düzelttikten sonra AB Gümrük Birliği'ne girmiştir. Bu arada AB, Türkiye'ye karşı sürekli bir oyalama politikası benimseyerek ön şart olarak Kıbrıs sorununu gündeme getirmekte ve diğer AB üyelerinden istemediği şartları Türkiye'den istemeye kalkışmakta ve hatta Türkiye'nin ulusal sorunlarına da karışmaktadır. Türkiye'nin burada yapacağı iş, ister AB tarafından kabul edilsin, ister edilmesin, AB standartlarına göre sosyal ve ekonomik gelişmesini sürdürmesidir. Bunlar, yolsuzluğun, adam kayırmanın önlenmesi, demokratikleşmenin gelişmesi, popülist politikaların ortadan kaldırılması, ekonominin ve gelir dağılımının iyileşmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, vergi reformunun yapılması, sağlık sorunlarının giderilmesi, sanayi ve teknoloji alanında ilerleyerek ekonomik yönden güçlenmesidir. Türkiye bunları gerçekleştirdiğinde jeopolitik konumunu güçlendirerek bölgesel bir güç olacak ve AB Türkiye'ye muhtaç olabilecektir. 34. ayrımın sonu, sayfa 456.